Ayrım 13, Shogun, James Clavell. Sayfa 164. 21. Küçük kortej her köprüde her kapıda durduruluyor ve kağıtlara tekrar bakılıyordu. Her seferinde onların yanına gri kimonolardan yeni bir grubu takıyorlardı. Muhafızların komutanı baştaki tahtırevana yaklaştığı zaman da Blackthorn çok heyecanlanıyordu. Ama subay içeride yüzünü örtmüş ağlayan kadını görerek selam verip uzaklaşıyordu. Blackthorn bu oyunu kimler biliyor diye düşündü. Korkuya kapılmış hizmetçiler biliyorlardı. Lady Sazuko da öyle. Ya Mariko? Sanmıyorum. Ya bu? Toranaga ona güvenebilir mi? O boyunsuz manyak Buntaro? Pek ihtimal vermiyorum. Peki Toranaga neden kaçıyordu? Şatonun içinde daha güvende değil miydi? Mariko-san yoruldunuz mu Anjin-san? Hayır, rahatım ama şu anda sağ salim gemide olmayı arzu ediyorum. Pek çok gri kimonolu askerin yanından geçtiler. Sonunda bir köşeyi döndüler. Önlerinde son hendek ve köprü vardı. Orada yanan meşaleler geceyi iyice aydınlatmaktaydı. O sırada Ishido gölgelerden çıktı. Kahverengilerde onu aynı anda gördüler. Düşmanlıkla homurdandılar. Buntaro neredeyse Blackthorn'un yanından atlayıp başa koşacaktı. Blackthorn söylendi, bu namussuz kaşınıyor.
Senyor, özür dilerim, ne dediniz senyor?
Ishido kocanızın hemen hiddetlenmesine neden oluyor galiba. Kadın cevap vermedi. Ya bu durmuştu. Hiç oralı olmadan elindeki kağıdı kapıyı koruyan subaya vererek Ishido'ya yaklaştı. Sizi tekrar göreceğimi sanmıyordum. Muhafızlarınız çok usta doğrusu. Ishido Buntaro'ya ve onun gerisindeki perdeleri kapalı tahtrevana bakıyordu. Buntaro tehditle silahlarını salladı. Geçiş iznimize bir kere bakılması yeterliydi sanırım. Biz neyiz, düşman mı? Doğrusu hakaret bu.
Asla hakaret düşünülmedi Buntaro-san. O katil yüzünden güvenlik önlemlerini arttırdım.
Ishido bir yandan acaba Buntaro'nun gitmesine izin vereyim mi diye düşünüyordu. Yoksa Onashi ve Kiyama'nın istediği gibi onu tutuklayayım mı? Zaten yakında kafası mızrağa takılacak. Mariko gibi eşsiz bir güzelin böyle bir gorilden ayrılmayıp oturmasına şaşmak gerek. Subay gelerek her şeyin yolunda olduğunu bildirdi. Artık izin kağıdı göstermenize gerek yok.
İyi. Ya bu Ishido'ya döndü. Kısa süre sonra görüşürüz.
Ishido yeninin içinden bir parşömen çıkardı. Lady Kiritsubo'dan bunu Yedo'daki yeğenime götürmesini rica edecektim. Yedo elini uzattı.
Tabii.
Rahatsız olmayın Yabusan. Bunu kendisinden rica edeceğim. Ishido tahtırevana doğru gitti. Hizmetçiler hemen onu önlediler. Asa elini uzattı. Bunu ben alabilir miyim lordum?
Hayır.
Fakat hizmetçiler Ishido'yu ve oradakileri şaşırtan bir şey yaptılar. Adamın önünden çekilmediler. Buntaro olanca sesiyle çekilin diye gürledi. Kızlar korkuyla yana kaçtılar. Ishido da tahtırevanın perdesine yaklaştı. Kiritsubo-san, bu mektubu Yedo'ya götürmek lütfunda bulunur musunuz? Başını eğmiş ağlayan kadın hafif sesle evet dedi.
Teşekkür ederim.
Ishido sarılı kağıdı perdeye doğru uzattı. Hıçkırıklar kesildi. Blackthorn Toranaga'nın kapana sıkıştığını anlamıştı. Nezaket Toranaga'nın kağıdı almasını gerektiriyordu. Elini uzatırsa durum ortaya çıkacaktı. Herkes elin uzanmasını bekledi. Ishido ilerleyip perdeyi çektiği an Blackthorn bir nara atarak deli gibi zıplayıp tepinmeye başladı. Ishido ve diğerleri hayretle ona döndüler. Toranaga bir an Ishido'nun arkasında iyice gözüktü. Toranaga'nın perdeyi kapamasına kadar geçen o uzun anda Blackthorn ya bunun adamı tanıdığını anladı. Mariko da durumu fark etmişti. Buntaro belki bunun farkındaydı, samuraylar da öyle. Blackthorn birden saldırıp parşömeni kaparak perdenin arasından içeriye attı ve dönerek ''Ülkemde bir insanın adi biri gibi mektup vermesi uğursuzluk getirir.'' diye bağırdı. Bu beklenmedik bir olaydı. Ishido kılıcını çekene kadar İngiliz onun önünde eğilip kalktı. Ishido kılıcını sallayacağı sırada Blackthorn Mariko ile göz göze geldi.
''Tanrı aşkına yardım edin. Talihsizlik, uğursuzluk.''
Mariko bağırınca kılıç adamın boynunun hemen yanında durdu. Mariko telaşla Blackthorn'un sözlerini nakletti. Ishido kılıcını indirdi. Kadına sert sert bir şeyler söyledikten sonra Blackthorn'un yüzüne elinin tersiyle şiddetle bir tokat attı. Blackthorn o anda çıldırdı. Kocaman yumruklarını sıkarak Japon'un üstüne saldırdı. Ya bu çevik davranıp Ishido'nun kılıçlı kolunu yakalamasaydı Blackthorn'un kafası toprakların üstünde yuvarlanacaktı. Buntaro da Ishido'nun gırtlağını sıkmaya çalışan İngiliz'i yakaladı. Ancak dört samuray onu güçlükle Ishido'dan ayırabildi.
Ya bu Ishido'yu yatıştırmak için elinden geleni yapıyor, ağlamaklı olan Mariko da Barbar'ın sadece Ishido'yu korumaya çalıştığını tekrarlıyordu. Büyük prens sandığı Ishido'ya kötülük gelmesini istemediğini anlatıyordu. Bizde olduğu gibi onlarda da yüze vurmak en büyük hakaretmiş. O budala Barbar kendi ülkesinde daimiyormuş ve size yardım etmeye çalışıyordu lordum. Ishido söylenerek yerde yatan Blackthorn'u tekmeledi. İngiliz'in etrafını grili askerler almıştı. Hepsi de kılıçlarını çekmişlerdi ama henüz ölen yoktu. Blackthorn kendisine gelince onlarla boğuşacak yerde şarkı söyleyip oynamaya başladı. Rahip Domingo Japonya'da herkesin deliliğe, komilerin neden olduğuna inandıklarını söylemişti. Bu kötü ruh kimin içine girerse o çıldırırdı. Hem deliler asla sorumlu sayılmıyorlardı ve bazı özel hakları da vardı. Onun için Blackthorn zıp zıp zıplayarak bir yandan da yardım et Mariko diye şarkı söylüyordu. Tanrı aşkına yardım et, daha fazla dayanamayacağım. Mariko onun yaptığı numarayı anlayarak hemen aykırdı. Çıldırdı, bir komi onu zapt etti. Toranaga'yı gördüğü için henüz şaşkınlıktan kurtulamayan ve İngiliz'in rol yapıp yapmadığını bilemeyen ya bu da başını salladı. Evet. Blackthorn dans ederek oradan uzaklaşıp köprüye doğru gitti. Mariko da peşindeydi. Griler ok ve yaylarını kaldırdılar. O anda Yabu canlandı. Onu öldürmek istiyorsanız bırakın bunu ben yapayım, Ishido-sama. Bir general kendi elleriyle bir deliyi öldürmez. Bunu başkalarına yaptırır. Ishido'ya yaklaşıp sesini hafifletti. Onu sağ bırakın, delirmesine sizin tokadınız neden oldu. Mariko-san'ın dediği gibi o da kendi ülkesinde bir daimyo. Hem onu sağ bırakın, sağ kalması bizim için çok yararlı. Ishido ya bunun yüzünden doğru söylediğini anladı, yayını indirdi. Pekala ama bir gün onu sağ olarak isteyeceğim, onu topuklarından baş aşağı asacağım. Ya bu yutkunup selam verdi ve kortejin ilerlemesi için eliyle bir işaret yaptı. Ishido'nun tahtirevanı ve Kiritsubo'yu hatırlayacağından korkuyordu. Buntaro da saygılı bir tavır takınarak kahverengilerin başında ilerledi. Toranaga'nın bir kami gibi aralarında belirdiğini görünce soru sormayı düşünmemişti. Lordunun tehlikede ve savunmasız olduğunu biliyordu. Ishido'nun Anjin-san ve Mariko'ya baktığını gördü ama yine de onu saygıyla selamlayarak tahtirevanın arkasına geçti. Böylece savaş başlarsa vücudu oklara siper olacaktı. Neyse, şato kapısından çıkıp alandan geçerek bir ormana girdiler. Blackthorn ancak şatodan görülmeyen bu ağaçlığa gelince bayıldı. 22.
Anjin-san, Anjin-san!
Biraz kendisine gelen İngiliz Mariko'nun verdiği sakıyı içti. Tahtirevanın önünde ve gerisinde griler vardı. Fakat kahverengiler Buntaro'nun emri üzerine kapalı tahtirevanın etrafını almışlardı. Genç kadın Blackthorn'un soru soracağını anlayarak telaşla atıldı.
''Artık güvendesiniz Anjin-san, üzülmenize gerek yok. Anlıyor musunuz? Bir kriz geçirdiniz, etrafınıza bakın. Artık güvendesiniz.''
Blackthorn denileni yaparak grileri ve onların subayını görünce durumu anladı. Sake sayesinde gücünü biraz toplamıştı. ''Özür dilerim senyora, paniğe kapıldım galiba. Yaşlanıyorum, Portekizce konuşmak yorucu değil mi?'' ''Latince'ye geçti, anlıyor musunuz?''
''Tabii.''
''Bu dil daha mı kolay?'' Mariko'nun dikkatli davranması gerektiğini anladığını sezerek rahatlamıştı. ''Belki. Ülkede ondan başka Latince ve Portekizce bilen yoktu. Her iki dil de zor. Her ikisinin de tehlikeleri var. Bu tehlikeleri başka kimler biliyor?
Hocam ve başımızdaki kimse.
Emin misiniz?
Öyle.
Grilerin subayı rahatsız rahatsız kımıldanarak Mariko'ya bir şeyler söyledi. Hala tehlikeli olup olmadığınızı soruyor. El ve ayaklarınızı bağlamak gerekip gerekmediğini anlamak istiyor. Buna gerek kalmadığını, krizi atlattığınızı söyledim. Blackthorn hemen Portekizce'ye başladı. Evet, sık sık böyle kriz geçiriyorum. Biri yüzüme vurursa çıldırıyorum, özür dilerim. Kriz sırasında olanları da hatırlamıyorum. Subayın dikkatle dudaklarına baktığını gördü. İçinden yakaladım seni namussuz dedi. Portekizce bildiğinden eminim. Bir hizmetçi tahtirevanın kapalı perdelerine doğru eğildi. Sonra Mariko'nun yanına geldi.
Hanımım dilinin yola devam edecek kadar iyileşip iyileşmediğini soruyor. Bu dilinin yaptıkları hanımımı daha da üzdü. Fakat deliliklere sadece tanrıların neden olduğunu bildiği için gemiye biner binmez kendisine ilaç verecek. Ayrıca onun iyileşmesi için dua ediyor.
Mariko bu sözleri aktardı. Blackthorn ayakta sallanıyordu. Evet, şimdi iyiyim. Yabu bağırarak bir emir verdi. Yabu-san tahtirevana binmenizi istiyor.
Mariko gülümseyerek onun itirazına engel oldu. ''Ben güçlüyüm, hiç üzülmemelisiniz. İsterseniz yanınızda yürürüm ve konuşuruz.''
Blackthorn tahtrevana bindirilmesine, yardım edilmesine ses çıkarmadı. Yine yola koyuldular. Grilerin subayı uzaklaşınca kadına Latince fısıldadı. ''O asker Portekiz dilini biliyor.''
Mariko da aynı şekilde cevap verdi. ''Öyle, biraz da Latince biliyor sanırım. Açıkçası siz cesur bir erkeksiniz. Onu kurtardığınız için size teşekkür ederim.''
''Siz benden de cesursunuz.''
''Hayır, sadece Tanrı bu ara beni buraya yolladı ve yararlı olmamı sağladı. Size teşekkür ederim. Sizin sayenizde o oklar yaylarından fırlamadı.''
''Hayır, asıl cesur olan sizsiniz. Cesur ve güzel.''
Mariko bir süre sessiz sedasız yürüdü. Şimdiye kadar kimse bana güzel olduğumu söylemedi diye düşünüyordu. Sesini yükseltti.
Ne cesurum ne de güzel. Kılıçlar güzeldir. Onur güzeldir.
Cesaret de güzeldir ve sizde bundan bol bol var.
Mariko cevap vermedi. Bir erkek aynı zamanda bu kadar cesur ve aptal, yumuşak ve çok hain, çok cana yakın ve iğrenç olabilir miydi? Anjinsan o numarayı yapıp lordunu Ishido'nun elinden kurtarmakla büyük akıllılık etmişti. Hem Toranaga öyle kaçtığı için ne zekiydi. Kendi kendine dikkatli ol Mariko dedi. Bu yabancıyı değil Toranaga'yı düşün. Onun kötülüklerini hatırla ve içindeki alışmadığın sıcaklığa engel ol.
Tekrar adama dönerek Portekizce konuştu. Latince çok zor bir dil.
Okulda mı öğrendiniz?
Hayır Anjinsan, evlendikten sonra uzun süre kuzeyde oturdum. Hizmetçiler ve köylülerden başka kimse yoktu orada. Elime Portekizce ve Latince gramer kitapları geçti. Dil öğrenerek vaktimi hoşça geçirdim. Bu bakımdan talihliyim.
Kocanız neredeydi?
Savaşta.
Portekizceniz kusursuz, Latinceniz de benimkinden iyi senyora.
Çok tatlı konuşuyorsunuz Anjinsan.
Blackthorn Latince, çok zeki ve güzelsiniz derken bir yandan da aklımı başıma toplamalıyım diye düşünüyordu.
Mariko da kendi kendine, şimdiye kadar kimse güzel olduğumu söylemedi diye tekrarladı. Keşke doğru olsaydı, İngiliz'e baktı.
Burada başkasına ait bir kadınla ilgilenmek doğru değildir. Kurallarımız çok serttir. Örneğin evli bir kadın kapısı kapalı bir odada bir erkekle konuşurken bulunursa, kocası, babası veya ağabeyse onu hemen öldürme hakkına sahiptir.
Ama bu haksızlık ve barbarca bir iş.
Sonra kırdığı pota üzüldü. Fakat Mariko bu hakarete memnun olmuştu. Böylece o büyülü hava bozulmuştu.
Biz kendimizi çok uygar buluyoruz Anjinsan. Yasalarımız çok adildir. Bunlar kadınları korur. Bir kadının görevi sadece eşine karşıdır. Sabırlı olun. Bizim ne kadar uygar ve ileri olduğumuzu anlayacaksınız. Toplumda kadınların bir yeri, erkeklerin ayrı bir yeri vardır. Bir erkeğin bir seferde sadece bir eşi olabilir. Ama pek çok resmi metres alabilir. Anladığım kadarıyla bizim kadınlarımız İspanyol ve Portekiz hanımlarından çok daha özgürdür. Biz istediğimiz zaman istediğimiz yere gidebiliriz. Arzu edersek kocalarımızdan ayrılır ve onları boşarız. Ayrıca evlenmeyi de reddedebiliriz. Kendi mal ve paramız vardır. İstersek çok güçlü olabiliriz. Evinizde para işlerine kim bakar?
Ben bakarım tabii.
Burada para işlerine erkeklerin eşleri bakar. Samuray için paranın hiç değeri yoktur. Gerçek bir erkek için bu çok aşağı görülen bir şeydir. Kocamın bütün işlerini ben hallederim. Bütün kararları da o verir. Ben sadece onun arzularını yerine getirir ve hesapları öderim. Böylece o lorduna karşı olan görevini, yani tek görevini yapmak için serbest kalır. Evet Anjinsan, kınamadan önce sabırlı olmalısınız.
Blackthorn şaşırmıştı. Buradaki töreler çok saçma. Gerçek bir erkek için paranın değeri yokmuş. İlk konuşmamızda paradan söz ettiğim zaman Toranaga'nın beni neden aşağı gördüğünü şimdi anlıyorum. Neyse, şimdi Toranaga hayatını bana borçlu. Herkes de bunu biliyor. Böylece ondan yararlanabilirim. Bu kadın da lordunun hayatını kurtardığım için bana teşekkür etmedi mi?
Mariko konuşuyordu. Evet, bizi anlamanız zor. Dünyamız sizinkinden çok farklı.
Toranaga'nın tahtrevanını o karanlıkta hayal meyal seçiyordu. Lord'u kurtulduğu için Tanrı'ya şükrediyordu. Barbara kendilerini nasıl anlatabilir, cesareti yüzünden onu nasıl tebrik edebilirdi? Toranaga Barbara Japonları anlatmasını buyurmuştu. Fakat bunu nasıl yapacaktı?
Size bir hikaye anlatmak istiyorum Anjin-san. Ben küçükken babam Goroda adlı bir daimyonun generaliydi. O zamanlar Goroda büyük diktatör olmamıştı ve hala güç kazanmak için uğraşıyordu. Babam Goroda ile onun önemli adamlarını ziyafete davet etti. Fakat böyle bir ziyafet için gerekli yiyecekleri, sakeyi ve oturacak hasırları alacak para bulunmadığından haberi bile yoktu. Annemin idare bilmediğini sanmamalısınız. Babamın bütün geliri 4000 samurayının bakımına gidiyordu. Ailem, yani annem, babamın resmi metresleri, ağabeylerim, kardeşlerim ve ben yiyecek yemeği güçlükle bulabiliyorduk. Ama bunun ne önemi vardı? Babamla adamlarının atları, silahları en iyi cinsli ve lordlarına gereken şekilde hizmet ediyorlardı. Evet, o ziyafet için yeterince para yoktu. Onun için annem Kyoto'daki perukçulara giderek saçlarını sattı. Annemin kalçalarına kadar inen simsiyah gür saçları vardı. Peruk yapanlar saçları kesip aldılar. Anneme de ucuz bir takma saç verdiler. Annem babamın şerefini korumak için gereken her şeyi satın aldı. Çünkü hesapları görmek annemin göreviydi. Böylece görevini yaptı. Bizim için görev çok önemlidir.
Babanız durumu öğrenince ne dedi?
Teşekkür etmekten başka ne yapabilirdi? Parayı bulmak, babamın şerefini korumak annemin göreviydi.
Anneniz babanızı çok seviyormuş demek.
Sevmek Hristiyanlara özgü bir düşünce, bir ideal. Bizde sizin kastettiğiniz anlamda bir sevgi sözcüğü yoktur. Görev, sadakat, şeref, saygı, arzu, sözcük ve düşünleri bizler için yeterlidir.
Ona bakarken istememekle birlikte Toranaga'yı kurtardıkları an geldi aklına yine. Etrafta kimse olmadığını anlayınca sordu.
Neden yaptınız bu işi?
Bilmiyorum. Belki Toranaga'yı çaresiz gördüğü için böyle davranmış olabilirdi. Durumu kendisinden başka bilen olmadığı için böyle bir kumara kalkışmıştı belki de. Birden ölmeyi istemiyorum diye düşündü. Bana gemimi ve özgürlüğümü ancak Toranaga verebilir. Fakat yapmamam gereken işlere kalkışıyorum. İki yüzlülük etmiyor muyum? Onlara bir şey borçlu değilim, bir mahkumum ben. Gemimi ve yüklerimi çaldılar. Adamlarımdan birini de öldürdüler. Onlar dinsiz. Daha doğrusu bir bölümü dinsiz, bir kısmı da Katolik. Dinsizlerle Katoliklere bir borcum yok. Ama bu kadınla yatmayı isterdim. Zaten bu yüzden kendisini övüyorum. Bu kadın o gorille nasıl evlenmiş?
Mariko'ya bakarak tatlı bir sesle konuştu.
Senyora, anneniz eşsiz bir kadınmış. Yaptığı şey bunu gösteriyor.
Evet, kendisi bu sayede daima yaşayacak. Şimdi o bir efsane. Annem de babam gibi bir samuraydı.
Ben sadece erkeklerin samuray olduklarını sanıyordum.
Oh yok Anjin-san, kadınlar da samuray olabilirler. Yani lordlarına karşı sorumlu olan savaşçılardır. Annem gerçek bir samuraydı ve babama karşı olan görevlerini her şeyden üstün tutardı.
Anneniz yaşıyor mu?
Hayır, ne annem, ne babam, ne kardeşlerim var. Soyumdan bir tek kalan benim.
Bir felaket mi oldu?
Mariko birden yorulduğunu hissetti. Latince ve Portekizce konuşmaktan bezdim diye düşündü. Öğretmenlik etmekten de sıkıldım. Ben öğretmen değilim. Sadece görevini bilen ve sakin bir hayat sürmeyi isteyen bir kadınım. Bu erkeğin beni etkileyen sıcaklığını istemiyorum. Beni şaşırtıyor. Onu görmeyi bile istemiyorum. Bir bakıma felaketti Anjin-san. Bir gün size bunu anlatırım.
Adımlarını sıklaştırarak öbür tahtırevana yaklaştı. İki hizmetçi endişeli gülümsediler.
Sono, daha ne kadar gideceğiz Mariko-san diye sordu.
Mariko onu yatıştırmaya çalıştı.
Fazla gideceğimizi sanmıyorum.
Grilerin subayı Mariko'ya yaklaştı. Yoruldunuzsa size bir tahtırevan bulalım Lady Toda.
Hayır, teşekkür ederim. Kadın kasten ağırlaşarak onu Toranaga'nın yanından uzaklaştırdı.
Bu barbar Hristiyan olduğunu iddia ediyormuş galiba.
Bizim bildiğimiz gibi bir Hristiyan değil. Siz Hristiyan mısınız?
Adam efendim Lord Kiyama'dır diye cevap verdi. Kendisi Hristiyandır. Dolayısıyla ben de Hristiyanım.
Kendisini iyi tanımak şerefine eriştim. Torunlarından birini oğlumla nişanlayarak kocama büyük onur verdi.
Evet biliyorum Lady Toda.
Lord Kiyama biraz daha iyi mi? Doktorlar ziyaretçi kabul etmesini yasaklamışlardı sanırım.
Kendisini bir haftadır görmedim. Hastalığının Çin frengisi olabileceğini söylüyorlar. Tanrı efendimi korusun.
Mariko, sumus amnes in monu dei diye mırıldandı. Hepimiz Tanrı'nın elindeyiz.
Suba hiç düşünmeden, ita amen diyerek bu tuzağa düştü.
Blackthorn da bu sözleri duymuştu. Subayın Mariko'ya hiddetle bir şeyler söylediğini de fark etti. Hemen tahtirevandan inip onlara yaklaştı. ''Latince bildiğinize göre biraz benimle konuşmanızı rica edeceğim. Bu büyük bir lütuf olur.''
''Evet, dilini biliyorum yabancı.''
''Bu benim dilim değil. Kilise ile dünyadaki bütün eğitim görmüş kimselerin dili. Latinceyi nerede öğrendin?''
Asker çocukken Lord Kiyama'nın kendisini zorla Macao'daki din okuluna yollamasını anımsamıştı.
''Şimdi doğrudan doğruya konuşuyoruz yabancı. Lady Toda'ya siz benden cesursunuz demekle neyi kastettiniz?''
''Şu anda unuttum. Kim bilir o sırada ne düşünüyordum?''
''Halin çok garip. Kapıda çılgına dönmüşsün ama şimdi pek sakinsin.''
''Tanrı'nın yardımıyla iyileştim.''
Subay bu kadar kolay tuzağa düştüğü için çok hiddetliydi. Efendisi Lord Kiyama ona kadının çok zeki olduğunu söylemiş ve dikkatli davranması için de uyarmıştı. Onun sözlerini dikkatle dinle demişti. ''O korsan da şeytanın yavrusu. Baskın anında korsanı temizle.''
Karanlık gecede oklar yağmaya başladı ve bunların ilki subayın boynuna saplandı. Adam yere düşerken son olarak baskının o sokakta yapılmaması gerektiğini düşünebildi. Bu çok daha ileride rıhtımda olacaktı ve korsanı temizleyeceklerdi. Başka bir ok hizmetçilerden Asa'nın beline saplandı. Kız haykırırken tahtirevancılar yüklerini yere bırakarak karanlıkta kaçıp gözden kayboldular. Blackthorn yere yatıp yuvarlanarak siper alacak bir şey ararken Mariko'yu da çekti. Griler ve kahverengiler etrafa dağılmışlardı. Mariko'nun bir an önce durduğu yere bir ok saplandı. İki tahtirevan da ok yağmuruna tutulmuştu. Buntaro Toranaga'nın tahtirevanını kendi vücuduyla korumaya çalışmaktaydı. Sonra bu ok yağmuru başladığı gibi birden bitti. Buntaro koşarak tahtirevanın perdelerini açtı. İki ok Toranaga'nın yanına ve göğsüne saplanmıştı. Ama durumu tehlikeli değildi. Adam kimonosunun altına giymiş olduğu zırha saplanan okları çekip çıkardı. Sonra geniş kenarlı şapkasıyla peruğunu da üstünden attı. Buntaro karanlıklarda düşmanları ararken Toranaga da yastığın altından kılıcını alarak tahtirevandan atladı. Mariko Toranaga'ya yardım etmek için kalkacak oldu ama İngiliz onu geri çekti. Çünkü yine tahtirevanlara oklar yağmaya başlamıştı. Bunlar iki kahverengiliyle bir gri kimonolu samurayı öldürdüler. Başka bir ok Blackthorn'un yanağını sıyırdı. Sonra Yabu bir nara atıp işaret ederek saldırdı. Damlardan birinin üstündeki adamları hayal meyal seçebiliyorlardı. Nedense durmadan tahtirevanlara nişan alıyorlardı. Buntaro ve diğer samuraylar Toranaga'nın önüne siper oldular. Bir adam öldü, bir ok omzuna girince Buntaro acıyla inledi. Gruptaki kahverengiler de griler de saldıranların peşindeydiler artık. Ama baskın yapanları yakalayamayacaklarını biliyorlardı. Blackthorn ayağa kalkarak elini Mariko'ya uzattı. Mariko teşekkür ederim diyerek hemen Toranaga'nın yanına koştu. Grilerin onu görmesine engel olmak istiyordu. Buntaro da tahtirevanların yanındaki alevleri söndürmeleri için adamlara bağırıyordu. Grilerden biri Toranaga dedi. Sesi hafif çıkmıştı ama herkes bunu duydu. Meşalelerin titrek ışığında terle karışmış boyalar Toranaga'nın yüzünün komik gözükmesine yol açıyordu. Grilerden biri telaşla selam verdi. Efendisinin düşmanının kale duvarlarının dışında serbest olması inanılacak gibi değildi.
''Siz burada bekleyeceksiniz Lord Toranaga.''
Bir adamına seslendi. ''Hemen durumu Lord Ishido'ya bildir.''
Toranaga sakindi. ''Şunu durdur.''
Buntaro arka arkaya iki ok attı ve adam yere yıkılarak öldü. Bunun üzerine grili subay kılıcını çekerek bir savaş narası patlatıp Toranaga'ya saldıracak oldu. Fakat Buntaro hazırdı ve bu saldırıya engel oldu. Aynı anda kahverengilerle griler birbirlerine girdiler. Sokakta kıyamet kopuyordu. O sırada bir grili kalabalıktan sıyrılarak Toranaga'ya saldırdı. Ama Mariko oradan bir meşale kaparak koştu ve bunu askerin yüzüne vurdu. Buntaro kendisine saldıran adamı ikiye biçtikten sonra ikinci adamı da, sonra Toranaga'ya erişmeye çalışan üçüncüsünü de öldürdü. Dört grili bir arada Blackthorn'a saldırdılar. İngiliz onları görmüştü ama savunmasızdı. O anda Yabu'yla bir kahverengili asker araya girerek deli gibi dövüşmeye başladılar. Böylece saldırganları püskürtebildiler. Tabu birini öldürüp birini de sakatladı. O sırada dört kahverengili asker de gelip kalan iki grilinin hesabını gördüler. Yabu ve yaralı asker hiç duraklamadan Toranaga'yı korumak için yine ortaya atıldılar. Blackthorn da oradan bir kılıç kaparak Toranaga'nın yanına gitti.
Toranaga bu gürültüde kılıcını çekmemiş, tek başına öyle duruyordu. Grililer cesaretle dövüşüyorlardı ama kahverengililer onlara engel oldular ve bu arada Buntaro ikisine vurdu. Kalanlar yardım istemek için kaçtılar.
23. Issız sokaklardan dolaşarak rıhtıma gemiye gitmeye çalıştılar. 10 kişi kalmışlardı. Toranaga baştaydı. Yabu, Blackthorn, Mariko ve 6 samuray onun peşindeydi. Daha önce kararlaştırdığı gibi tahtırevanlar ve eşyalar Buntaro'nun emrindeki diğer askerlerle belirli yoldan gönderilmişti. Böylece Buntaro saldırabilecek kimseleri önleyecekti. Toranaga tehlikede olduğunu biliyor fakat aldırmıyordu. Her şey istediğim gibi gitti diye düşünüyordu. Hayat ne kadar ilginç. Kılavuz Kiri ile yer değiştirdiğimi gördüğü zaman bunun kötü bir işaret olduğunu sanmıştım. Sonra hayatımı o kılavuz kurtardı ve deli rolünü de fevkalade yaptı. Böylece Ishido'nun elinden kaçabildik. Ishido'nun ön avluya çıkabileceği hiç aklıma gelmemişti. Bu hataydı doğrusu. Ishido neden oraya geldi? Kendisi ihtiyatlı bir erkek değildir. Ona Tadoko mu akıl verdi, yoksa Kiyama veya Onashi mi? Sonra daha ne kadar gideceğiz Mariko-san diye sordu. Kaçmayı iyi akıl etmişti. Ishido Yedo'da rehine tutulan Lady Ochiba'yı feda edebilir ve kendisini şatoda tutmak için de diğer naiplere türlü şeyler vaat edebilirdi. Böylece kendisi suçlu bulunup hüküm giyebilirdi. Toranaga bu oyuna bir gece önce karar vererek Hiro Matsu'yu çağırtmıştı. Neden kaçması gerektiğini anlatınca da yaşlı askeri, "Kaçsanız bile naipler sizi arkanızdan suçlayacaklardır," demişti. "Bu durumda da seppuku yapmaktan başka çareniz kalmayacak."
Doğru, dördü aleyhimde oy kullanırsa naipler meclisi başkanı olarak bunu yapmam gerek. Fakat yeninden bükülmüş bir parşömen çıkarmıştı. İşte meclisten istifa ettiğimi bildiren belge. Kaçtığım anlaşılınca bunu Ishido'ya verirsin artık.
Ne?
İstifa edince o başkanlık yemini beni bağlayamaz.
Ne?
Taiko istifamı yasaklamamıştı değil mi? Bunu da Ishido'ya ver. Meclis başkanının resmi mühürünü de Hiromatsu'ya teslim etmişti. Fakat tek başınıza kalacaksınız artık, sizi mahvedecekler.
Yanılıyorsun. Taiko'nun vasiyetnamesine göre 5 naip olması gerek. Onun için de 4'ü yeni bir naip seçmek zorundalar. Ishido, Kiyama, Onoshi ve Sugiyama'nın bu konuda anlaşmaları gerekiyor değil mi? İşte o 4'ü asla uyuşamayacaklardır. Bu eski düşmanların hepsi de kendi adamının naip olmasını isteyecektir.
Hiromatsu heyecanlanmıştı.
Ah Yoshitora Naga, siz eşsizsiniz. Ülkede sizin kadar akıllı bir adam daha bulunmaz.
Toranaga düşüncelerinden kurtularak bir köşeyi döndü. Orada eski bir bahçe kapısına vurdu. Vuruşu şifreliydi ve kapı hemen açıldı. Bir samuray yerlere kadar eğildi.
Buyurun.
Adamlarını al ve peşimden gel.
Memnunlukla geleceğiz.
Adam kahverengi üniformayı giymemişti. Sırtında Ronin'lere özgü eski püskü bir kimono vardı. Ama aslında o Toranaga'nın tehlikeyi düşünerek usulca Osaka'ya soktuğu seçme adamlarından biriydi. 15 adam hemen Toranaga'nın peşine takıldı. Bir başkası da diğer gizli gruplara durumu haber vermek için koştu. Kısa süre sonra Toranaga'nın yanında 50 seçme samuray vardı. Ayrıca 100 samuray da onu arkadan koruyordu. İhtiyacı olursa şafakta 1000 askeri daha gelecekti.
13. ayrımın sonu. Sayfa 178.